Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 14 Ordubehş 1402 Hicri Kameri, 13 Şevval 1444 ve Miladi 4 Mayıs 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bültene ve siyasi romlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan Hikmet ile İran-Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler üzerinden yapı röportaj, İran basında seçmeler, ilahi önderler, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı öğretir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Cumhurbaşkanı ile Suriye Başbakanı bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reisi Filistinli direniş komutanları ile görüştü. Bakan Emir Abdullahyan, İran ile Suriye arasındaki kapsamlı ortak işbirliği belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nasır Kenani, Amerika'nın İran-Suriye ilişkilerinin öfkelenmesinin normal olduğunu belirtti. Filistinli bir genç kız işgal askerlerince şehit edildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında İran ile Suriye arasında imzalanan uzun vadeli kapsamlı ortak işbirliği belgesinin iki ülkenin kardeşçe ve dostane ilişkilerinde yeni fasıl açtığını belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların tam şekilde hayata geçirmesine vurgu yaptı. Reisi, İran'ın ekonomi alanlarındaki bol imkan ve potansiyellerine işareti, kriz sonrası sakin günlerde İran ve Suriye'nin ekonomik ve ticari münasebetlerine geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Suriye Başbakanı da görüşmede İran halkı ve hükümetine Suriye'deki kriz sırasında verdiği destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederek Suriye'nin asla İranlı kardeşlerin savaş döneminde gösterdiği yardımı unutmayacağını ve yeniden inşaat sürecinde işbirliğinde de İran'ın kendileri için öncelik arz ettiğini kaydetti. Arnus ayrıca iki ülke arasında imzalanan 15 anlaşmanın hayata geçirmesi ciddiyetle takip edileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'e Şam ziyareti kapsamında bir grup Filistinli direniş komutanı ile görüştü. Reisi görüşmede Filistin meselesi hakkında bugün İslam dünyasının en önemli meselesi olan Filistin davası ve Kudüs'ün özgürlüğü asla unutulmamalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi Filistin meselesinin her zaman İran dış politikasında ilk öncelik olarak değerlendirildiğini belirtti. Filistin halkın hak ve hukukuna ulaşmaması için düşmanın tüm gücüyle sahaya indiğini belirten reisi, Müslümanların da Filistin'in ihlal edilen hakları ve Kudüs kentinde özgürlüğüne kavuşması için tüm güçlerini kullanmaları gerekiyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı reisi, Siyonist rejimin baskı bekası için yürüttüğü psikolojik savaş atıfta bulunarak düşmanlar kombine savaş başlatarak Filistinlilere kaderi ve hayatlarının Siyonist rejimin varlığına bağlı olduğunu aşılmaya çalışıyor. Bu rejimin varlığının devam etmesi bahis konusu olamaz ifadesini kullandı. Tel Aviv ile normalleşme sürecini eleştiren İbrahim Reis'i bazı devletleri Siyonistlerle normalleşmeye zorladılar. Ancak gerçekte olan şey rejimin anlaşmayı ihlal etmesi, Filistinlilerin haklarını ihlal etmeye devam etmesi, yağmalama ve katliamı sürdürmesiydi değerlendirmesinde bulundu. Hali hazırda İsrail'e karşı mücadelenin tek yolunun direniş olduğunun kanıtlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Amerika'nın ve Siyonist rejimin İslam dünyasındaki başarısızlığına işaret edilerek şunları kaydetti. Siyonist rejimin yenilgisinin hızlandırılması, Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması ve Filistinlilerin kendi kaderlerini belirlemesi için direniş güçleri, bölge ve dünya Müslümanların birliği ve uyumu gereklidir. Reisi şu anda Filistinli grupların güçlü durumda olduğunu belirterek, Siyonist rejimin çöküşünün etkileri görülüyor, bu rejimin çöküşünün yaklaştığına inanıyoruz dedi. Filistin meselesinin çözümüne ilişkin İbrahim Reisi, tek çözüm Filistinlilerin iradesine dayalı bir hükümetin kurulmasıdır. Eğer Batılılar demokrasi talep ediyorlarsa Filistin halkının oyunu kabul etmeli ve sonucuna bağlı kalmalıdırlar diye konuştu.
Dışişleri Bakanı İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretinde elde edilen kazanımları sıralarken İran ve Suriye Cumhurbaşkanları arasındaki müzakerelerin yeni aşama ve turunun birkaç saat içinde başlayacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bu ziyaretin kazanımlarından şöyle anlattı. Görüşmelerin odak noktası iki ülke arasındaki siyasi meseleler oldu. İki ülke liderlerinin iradesi özellikle ekonomik, ticaret, turizm, bilim ve teknoloji alanlarında mümkün olduğu kadar işbirliğini geliştirmeye odaklanıyor. Bu konuda iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki görüşmede çok güzel anlaşmalar sağlandı. Birkaç saat içinde Sayın Beşar Esad ile reisi arasındaki yeni aşama ve görüşmeler başlayacak. Suriye tarafının daha fazla görüşmeye ihtiyaç duyduğu bazı konulara görüşecekler. Ve reisinin gezisi bitmeden iki cumhurbaşkanının görüşmesinde yeniden ele alınacaktır. Emir Abdullahyan, Karma Komisyonu'nun başkanı olan meslektaşı Dr. Bezpaş bu konuda açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte iki ülkenin ticaret tarifelerinin sınırlanması, İranlı hacıların Suriye ve İran lirası ve riyalı dışında herhangi bir hakim dövizi ile ilgili olmayacak şeklinde gönderilmesi yöntemine ilişkin anlaşması, ziyaretçilerimiz daha iyi koşullarda Suriye'ye seyahat edebilirler açıkladı. Diplomatik Servis Başkanı, ticari ve ekonomik işbirliğinin bir diğer ayağı da özel sektör işbirliğinden geliştirmesi ve özel sektördeki işlerin kolaylaştırılmasına odaklanıyor ki Suriye Devlet Başkanı'nın bu konuda Suriye Parlamentosu'ndan geçen yeni yasallara dayalı açılımların Sayın Beşar Esad'ın talimatıyla bir an önce hayata geçirmesi gerektiği konusunda Sayın Reis'i ile hemfikir olduğunu söyledi diye konuştu.
Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad El-Hatip, İranlı İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur ile iki ülke arasındaki iletişim ve bilgi teknolojisi alanındaki işbirliğini artırmanın ve geliştirmenin yollarını ve olasılıklarını görüştü. Görüşmede Bakan El-Hatip, iki dost ülke arasındaki işbirliğinin ve Suriye'deki iletişim hizmetlerinin iyileştirilmesinde İran'ın deneyimlerinden ve uzmanlığından yararlanmanın önemini vurguladı. Kendi yönünden İranlı Bakan, ülkesinin kararlılığı ve gelişimi önünde duran tüm sorunlarla yüzleşmek için her alanda Suriye'nin yanında olduğunu ve kalacağını yenileyerek iletişim ve teknoloji gereksinimlerinin güvence altına alınması açısından yeniden yapılanma aşamasında Suriye'yi ve halkını desteklemeye her zaman hazır olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Suriye ziyaretine Amerika'nın verdiği tepkiye Tahran'dan yanıt geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, Reisen'in Suriye ziyaretine ilişkin şunları ileri sürmüştü. İran ve Assad arasındaki ilişkilerin derinleşerek devam etmesi sadece müttefiklerimiz ve bölge ülkeleri için değil, tüm dünya için endişe verici olmalıdır. Amerikalı yetkilinin sözlerine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasser Kenani, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Amerika, İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyareti ve sonuçları ile ilgili kaygılarını dile getirdi ve bunları da kötü olarak nitelendirdi, dedi. Kenani'nin paylaşımında Suriye ve tüm bölgede boynuzu İran ile direniş ekseni tarafından kırılan ve Suriye'deki işgal bağlılığını sona erdirmek zorunda olan Şer rejimin öfkesi elbette ki normaldir ifadesine yer verildi. Amerika'ya hitaben Kenani öfkelen ve bu öfkeden geber ifadesini kullandı. Suriye'ye 13 yıl sonra ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ziyareti kapsamında Tahran ve Şam arasında 14 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile Suriye lideri Beşar Esad uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasını da imza attı.
İran Atom Enerjisi Başkanı Muhammed İslami, Yez eyaletinde Sargan Sarı Kek Üretim Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Sargan Sarı Kek Üretim Fabrikası'nın faaliyete açılması İran için nükleer yakıt alanında önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Tesisin tasarımı ve yapımı İran Atom Enerjisi Kurumu uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. İran medyasına göre tesiste yılda 20 bin ton sarı kek üretilmesi bekleniyor.
MİT PKK-KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzenindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan'da suikast eğitimi alan Judy Engizek, kod adlı Gümüş'ün bir dönem örgüt elebaşlarından Murat Karayıran'ın korumalığı yaptığı güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi. Gümüş'ün Türkiye'de bazı karakollara yönelik eylemlere katıldı, mensuplarına uzman suikast eğitimleri verdi ve örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmalarında yer aldığı da tespit edildi. Suriye'de örgüt mensuplarına eğitimlerin verildi, PKK-KCK'nın suikast okullarının gelen sorumlusu olan Gümüş'ün geçen yıl Gara'daki sözde Apollo Akademiler Komutanlığı ile sözde Mahir Akademilerinin yönetiminde bulunduğu öğrenildi. Takibi alınan Gümüş, MİT tarafından Gara'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.
IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 11 şüpheliden 8'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 11 şüpheli tespit edildi. Başsavcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Bugün sabah Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bıçaklı eylem teşebbüsünde bulunduğu iddiası ile işgal askerleri tarafından vurulan genç kızın hayatını kaybettiği duyuruldu. İşgal medyası tarafından sabah yayınlanan haberlerde genç kızın bir işgalci askeri yaraladığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra yayınlanan haberlerde bir yerleşimciye yönelik bıçaklı eylem gerçekleştirdiği iddia edildi. Filistin Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada işgal güçleri tarafından vurularak hayatını kaybeden genç kızın 26 yaşındaki İman Ziyad Ahmet Abde olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı genç kızın çok ağır yaralı olarak Rivida hastanesine kaldırıldığını ancak kısa süre içinde hayatını kaybettiğini duyurdu. İşgal güçleri genç kızı ateş ettikten sonra uzun bir süre sağlık ekiplerinin ona yaklaşmasına ve müdahalede bulunmasına engel olmuşlardı. Olayın video görüntülerinde eylem gerekçesiyle silahlı saldırıya uğrayan ve yere düşen genç kızın ortada bırakıldı ve bedeninden kanlar aktı, sağlık ekiplerinin yardım etmesine ise müsaade edilmedi gözlemde. İşgal ordusunun olaydan sonra bölgeyi trafiğe kapattı ve olay yerine yaklaşılmasına engel olduğu haber verildi. Filistin Kızılay tarafından yapılan açıklamada Filistinli bir genç kızın Aynabuz Kavşağı civarında silahlı saldırıya maruz kaldığına ve ilk yardım ekiplerinin kendisine yaklaşmasına müsaade edilmediğine dikkat çekildi. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bu sıralarda tansiyonun yükseldiğine ve hareketlerin arttığına dikkat çekiliyor. İşgal güçleri tarafından bugün sabah Nablus'un eski şehir kısmına düzenlenen baskında bir ay önce El-Avar eylemini gerçekleştirmekten sorumlu tutulan 3 Filistinli genç şehit edildi.
Arap Birliği'nin Suriye'nin kuruluşu yeniden katılımı ve Sudan'daki çatışmalar nedeniyle acil koduyla toplanacağı bildirildi. Bir diplomat, Arap Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü Sudan'daki kriz ve Suriye'nin buluğa yeniden kabulü konusunu görüşmek üzere acil bir toplantı yapacağını söyledi. Adının açıklanmaması koşuluyla AFP'ye konuşan diplomat, toplantıların 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak Arap zirvesi öncesinde gerçekleşecek olmasına dikkat çekti. Son günlerde başkent Amman'da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Irak Dışişleri Bakanları, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miqdat ile masaya oturmuştu. Arap Birliği, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle 12 Kasım 2011'de ülkenin üyeliğini askıya almıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod-Braynask, Kursk bölgelerinde ve Kırım'da Ukraynalı güçleri tarafından yürütülen silahlı faaliyetlerden olumsuz etkilenen işletmeleri sorulması için Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na talimat verdi. Rusya lideri Putin, Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişiminin ardından Kremlin'deki çalışma ofisindeki ilk görüşmesini Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov'la gerçekleştirdi. Özellikle Ukrayna sınırındaki bölgelerde faaliyet yürüten işletmelerin durumu üzerinde duran Putin, Ukraynalı güçlerin söz konusu bölgelerdeki silahlı faaliyetlerinden olumsuz etkilenen şirketlere yardım eli uzatılmasını istedi. Putin, işletmelere yapılacak yardım için ayrılacak kaynakların fiili duruma göre değerlendirmesini talep etti. Hükümetin bu konuyla ilgili tüm kararları aldığını ve 1 milyar ruble tutarındaki kaynağı bölgelere gönderdiğini anlatan söz konusu yetkili, biz işletmelerin zararlarını 1 Mart itibariyle belirledik, durumun devam ettiğini anlıyoruz ifadesine kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutu olan Kremlin Sarayı'na dronlarla düzenlediği saldırı girişiminin planlayıcısının Amerika olduğu suçlamasını yöneltti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın bir önceki gece dronlarla Kremlin'in saldırı girişimiyle ilgili olarak böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev'de değil Washington'da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor dedi. Bununla beraber Peskov, saldırı girişimi anında Moskova dışındaki konutunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Kremlin Sarayı'nda çalıştığını ve ekonomiye ilişkin önemli bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.
Ve Kennedy hanedanının bir diğer Amerikan başkan adayı Robert F. Kennedy'nin Ukrayna lideri Zelenski'nin NATO'ya hayır diyerek çatışmadan kaçınabileceğini söyledi. Amerika'nın 1963'te suikasta kurban giden eski başkan John F. Kennedy'nin yeğeni 1968'de başkan adayken suikasta kurban giden eski Adalet Bakanı Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve Amerikan başkan adayı Robert Kennedy Jr., Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'nin NATO'ya katılmayı reddederek çatışmadan kaçırma şansı olduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinin önemli noktaları etrafında. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i 2 günlük resmi bir ziyaret için dün üst düzey bir heyet başkanlığında Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Cumhurbaşkanı Reis'i ve beraberindeki heyet 2 günlük Suriye ziyareti sırasında ülkenin üst düzey yetkilileriyle siyasi ilişkileri pekiştirip güçlendirmenin ve ekonomik işbirliğini genişletmenin yollarını ele aldı. Cumhurbaşkanı bu ziyareti sırasında İranlı ve Suriyeli iş insanlarının ortak toplantısına katıldı. Reisi Suriye ziyaretinin gündeminde bu ülkede yaşayan İranlılarla tanışmak, sohbet etmek ve Suriye'nin kutsal yerlerini ziyaret etmek de yer aldı. İbrahim Reis'in Suriye ziyareti bu ülkede 2011'de başlayan krizden bu yana bir İran Cumhurbaşkanı ilk kez düzenlediği resmi ziyarettir. Geçen 12 yılda ve Suriye'nin iç krizi boyunca bu Müslüman ve Arap ülkenin Cumhurbaşkanı Beşar Esad iki kez Mayıs 2022 ve Mart 2018'de iki kez beklenmedik ziyaretlerle Tahran'a geldi. Ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi ve eski dönem cumhurbaşkanları ile görüşüp fikir tatisinde bulundu. Şimdi Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Suriyeli mevkidaşı ile daha önce planlanan bir programla Şam'a giderek bu ülkenin üst düzey yetkilileri ile ikili stratejik işbirliğini özellikle de ekonomi alanında güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdi ve bu bağlamda bazı mutabakat zaptları ve anlaşmalar da iki taraf arasında imzalandı. Son yıllarda Suriye ile İran arasındaki yakın ilişkilere ve karşılıklı işbirliğine rağmen ülkemizin cumhurbaşkanları bu ülkeyi ziyaret etmemişti. Fakat şimdi Suriye'deki durumun iyileşmesi ve hükümetin Suriye'nin çoğu bölgesini kontrol etmesiyle başkent Şam diğer ülke yetkilileriyle görüşme mekanına dönüştü.
İki ülkenin ekonomi, kültürel ve askeri alanlardaki ilişkileri son 10 yıllarda gelişerek genişlemiş ve halihazırda stratejik bir düzeye ulaşmış ve iki ülke arasındaki seçkin ve ileri ilişkilerin örneğine dönüşmüştür. Üstelik bölgede önemli ve kader belirleyici sorunlar artmış olsa da bu ilişkilerde daha özel öneme sahip olmuştur. 2011 yılında Suriye yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte İran, Suriye ile birlikte sahaya inerek bu ülkeyi askeri danışmanlarına gönderdi ve Siyonist rejim, Batı ve Amerikalılara Suriye'yi dört bir yandan işgal eden terörist gruplarla mücadelede önemli rol oynamıştır. Pek çok uluslararası uzmana ve hatta Şam hükümet yetkililerine göre Suriye'de sağlanan göreli barış ve Şam hükümetinin ülke topraklarından büyük bir bölümünde yenilenen egemenliği İran ve Rusya'da dahil olmak üzere Suriye'nin stratejik ortaklarından işbirliği olmadan mümkün olamazdı. Şimdi kriz sonrası dönemde altyapı alanında yeniden yapılanma aşamasına giren ve bu bağlamda yatırım çeken Suriye, İran'ın da bu alanda etkili bir rol oynayabileceği kesindir. Suriye şimdi yeniden yapılanma aşamasına girmiştir ve İran İslam Cumhuriyeti terör ile mücadelede olduğu gibi Suriye hükümeti, ordusu ve milletinin yanında ciddi anlamda kararlı ve etkileyici bir şekilde teknik ve mühendislik hizmetleri sağlama alanındaki ekonomik ve teknik kapasite ve kabiliyetlerine göz önünde bulundurarak bu alanda Suriye hükümeti ve halkının yanında olmaya hazır ve Suriye ekonomisinin yeniden yapılanma döneminde ve savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesinde de etkin ve belirleyici rol oynayabilir. Bu ziyaret aynı zamanda iki ülke arasındaki çeşitli siyasi, ekonomi, güvenlik ve hatta savunma alanındaki ilişkilerin güçlenmesine ve gelişmesine yol açabildiği gibi bölgesel ve bölge dışı etkileri de var. Bu ziyaretin bölgesel etkileriyle bağlantı olarak bölgede direnişin ve İsrail karşıtı hareketin güçlenmesinden söz edilebilir. Nitekim son günlerde bölgedeki bazı haber kaynakları Siyonist rejimin İran Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretinden ve sonuçlarından büyük endişe duyduğunu duyurdu. Aslında bu tarihi ziyaretin iki önemli stratejik ve ekonomik boyutları vardır. Stratejik çünkü son 10 yılda bölge birçok gergin gelişmelere sahne olmuştur. Suriye ve Yemen savaşları, IŞİD ve terörizmin yayılması, ayrıca İran ve direniş ekserine yönelik turizm, terörizm ve iç fitnelerin uygulanması İran ve direniş ekserine dizi getirmeye ve kontrol etmeye yöneliktir. Fakat Tahran'ın izlediği siyaset bölgede başarılı oldu ve direniş ekseni de iktidarının zirvesinde bulunuyor. Bu ziyaretin ikinci boyutu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'de izlediği hedef, bu ülkede ekonomi rolünü ve varlığını daha da aktifleştirmiştir. Bu gezi, Suriye'de ve bölgede açılımların olduğu sakin koşullarda gerçekleştiği için ekonomik bir yaklaşıma sahip ve Suriye'nin altyapısının yeniden inşasına katılmayı hedefliyor. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar da bu hedefi gerçekleştirme yönündedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Sudan'da barışın sağlanma çabaları etrafında. Sudan'daki savaş 3. haftasına girerken uluslararası alanda ateşkes sağlanması ve tarafları müzakere masasına gelmeye teşvik etme ve bu ülkedeki krizi çözme çabaları sürüyor. Sudan'da savaşan taraflar son olarak ülkede 72 saatlik yeni bir ateşkes sağlaması konusunda anlaşmaya vardı. Sudan'daki çatışmalar 15 Nisan'dan itibaren Genelkurmay Başkanlığı ve Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan komutasındaki güçler ve daha çok Hamet'ti olarak bilinen ve Burhan'ın yardımcısı olan General Muhammed Hamdan Daganlu liderliğindeki paramiliter hızlı destek güçler arasında başladı. Şimdi Sudan'daki çatışma topyekün bir savaşa dönüştü ve bunu sona erdirmek ve barış ve istikrarı sağlamak için, müzakereleri başlatmak için uluslararası çabalar başarılı olmadı. Hatta şimdiye kadar birkaç kez ateşkes anlaşması yapılmasına rağmen taraflar ateşkesi bozdu. Aslında Sudan'daki savaş tarafları ülkedeki mevcut durumdan karşı tarafı sorumlu tutarak birbirlerini kınıyorlar. Sudan ordusu hızlı destek güçlerini suçlarken son iki hafta içinde yaşananların, isyancıların tamamen siyasi bir kılıfla iktidara hakim olmaya yönelik başarısız bir girişimi olduğunu duyurdu. Üst düzey askeri komutanlara göre bu eylem Sudan ülkesini tüm tarihiyle bir kişinin lehine özel bir hükümet kurma planı için çalışma projesidir.
Buna karşın General Muhammed Hamdan Daglu, El Burhani vatana ihanetle ve Ömer El Beşir'in destekçileri de dahil olmak üzere eski hükümetinin ajanlarını geri getirmeyi çalışmakta suçluyorlar. Sudan'daki kriz, bu ülkenin sahip olduğu çok sayıdaki petrol ve gaz rezervleri ve stratejik konumu ile bölgede önemli bir ülke konumundayken devam ediyor. Bu nedenle mevcut savaşta bölgedeki bazı ülkelerin dış müdahaleleri de Sudan'daki mevcut durumu ağırlaştıran önemli bir faktör olarak değerlendirmekte. Öyle ki bazıları Sudan'daki mevcut savaşı bir vekalet savaşı olarak değerlendiriyor ve hatta Sudan'ın yeniden bölünmesi ve Darfur gibi bölgelerin bu ülkeden ayrılması tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor. Darfur, Sudan'ın en önemli bölgelerinden biridir. Sudan'ın batısında yer alan bu bölge, verimli tarım arazilerinin yanı sıra altın, uranyum ve petrol rezervlerine sahiptir. Bu arada yaşanan çatışmalar sonucu Sudan'daki insani durum felaket boyuta ulaştığı belirtiliyor. Birçok Sudanlı komşu ülkelere sığınarak zor şartlarda yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler, Sudan'da yaşanan çatışmalar sonucu 300 binden fazla insanın evine ve kentine terk etmek zorunda kaldığını belirtti. Şimdi ise yapılan çalışmalarla Sudan'daki çatışmanın tarafları ateşkesi kabul etti ve anlaşmaya varmak amacı ile müzakerelere başlanacak. Ancak böyle bir hedefe ulaşmak için önlerinde zorlu bir yol var gibi görünüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne 27 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen bir silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetti ki güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırının hemen ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi saldırganın yakalandığını ve olayla ilgili gerekli araştırma yaptıklarından sonra detaylı açıklama yapılacağını açıkladı. Ancak bu olayın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı sonrası Büyükelçilik personelinin tahliye edilmesi ve diplomatik faaliyetlerinin askıya alınması kimi siyaset uzmanlarına göre aceleci bir tavır olarak değerlendirildi. Ve şimdi iki ülke arasındaki ilişkileri bu olaydan sonra yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün sohbetimizde kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Siyasi analist Sayın Burhan Hişmeti bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Hişmeti hoş geldiniz efendim.
Selamun aleyküm, hoş geldiniz olsun, akşamınız hayır.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bu yaşanan hadisenin ardından Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasında zaman zaman inişli çıkışlı bazı gelişmeler meydana geldi. Özellikle ikili münasebetler çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kimi uzmanlara göre çok gereksiz ve lüzumsuz bazı adımlar atması dikkat çekiciydi. İran'ın sınır bölgeleriyle ilgili mesela veya Tahran'daki bu elçiliğin hemen boşaltması konusu. Tabii İran'ın da bu arada her iki tarafında münasebetlerinin korunmasına vurgu yapması yine dikkat çekiciydi. Siz bu olaydan sonraki yaşanan hadiseleri nasıl değerlendirirsiniz? İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan ile ilişkilerini korumak ve bunları sürdürmek yönünde attığı adımlarını ve karşı taraftan gelen tavırlarını ve atakları nasıl buldunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce bunu diyeyim ki İran tarafından lazımı adımlar atıldı. Yani düzdü. İran polisi bunu bildiripti ki ilkin araştırmalar gösterir ki bu şahsi bir hücum olubdu. Yani şahsi meyşet zemininde olan bir hücumdu ki Azerbaycan Sefirliğinin o kusurları neticesinde baş veribdi. Ancak bunu ben hesap edirəm ki İran tarafı Azerbaycan hükümetinin çok bir taksirlerine, çok bir günahlarına göz yumduğundan yani bunun üstünde vurgu vurur. Ancak dikkat etmek lazımdı ki Azerbaycan sefirliğinin hedden artık kanunsuz hareketleri olubdu. Bu meselede Yasin Hüseyinzade o şahs ki bu hücumu hayata geçiribdi. Onun hanımını bu sefirlik vasıtasıyla çok kanunsuz şekilde gizli ve mafya formasında onun icazeti olmadan götürüp aparıblar. İndi sefirliğe, sefirlikten de Azerbaycan Respublikasına ve bunun da bir ile yakın 10 aya ərzində süründürməçilik salıblar, aparıblar, getiriblar. Hemen şəxs ki öldürüldü bu Yasin Hüseyinzade tarafından. Ondan pul alıbdı ki sən xanımı qaytaracağım, qaytarmayıbdı və o şəxs də ki biraz psixi ruhi xəstəliyi də vardı. Nəhayətdə bu nəticəyə çatıbdı ki gedib onun yəni oradan azad eləmək üçün Orxan Əsgərovu öldürsün və xanımını azad eləsin. Yəni bunlara görə İran tərəfi bunu şəxsi məişət zəminində baş verən bir hadisə kimi bildirir. Ancaq Azərbaycan səfirliyinin o qanunsuz əməllərinə çox vurğu vurulmur. Bu da dostluq münasibətlərinə görədir. Çox təəssüflə Azərbaycan hökuməti bundan bir bəhanə kimi anti-İran hərəkətlərə əl atmaq üçün, qol qoymaq üçün istifadə elədi və səfirliyini tələm-tələsik bağlayıb tez, yəni araşdırmanın qabağını alsın deyə götürdülər həm səfirliyin əməkdaşlarını olan ailələrini və o kəslər ki bu hadisiyə zəmin yaradıblar onu törədilməsinə onları tez götürüb apardılar. Araşdırmada da İran tərəfi olan Azərbaycan hükümətinə birgə araşdıraq bu məsələni buna cavab vermədilər və əksinə əlaqələrin kəsilməsi kimi bir yəni hərəkətlərə əl atıbdı Azərbaycan Respublikası. Bunu da İsrailin yəni sifarişi bilirik İranda biz. Çünki İsrailli rejimi, Sünis rejimi Azərbaycan hükümetini yani böyle bir şəraitə getirip çatdırıbdı ki bir yıl qərara aldı ki İsrail'de səfirlik açdın ve İsrail medyası tez-tez yazırlar ki, İsrail'də səfirlik açan Azərbaycan hakimiyyəti İrandakı səfirliyini bağlayır. Yəni, bunların bütün nişanələr göstərir ki, bu İsrail tərəfindən sifarişdir Azərbaycan hökumətinin bu hadisədən sonra elədikləri anti-İran hərəkətləri və bu da çox təəssüfləndirici haldır. Yəni, Azərbaycan müstəqilliyini əldən veribdir və İsrailin sifarişi əmri ilə İrana qarşı bu məsələdən sui-istifadə edir.
Tahran Radyosu.
Efendim, şimdi Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de yapılan saldırıyı hatırlıyorsunuzdur herhalde. Orada Büyükelçinin, Rusya Büyükelçisi'nin suikasta kurban gitmesi gibi olaylarda da yani Rusya ile Türkiye arasında nasıl münasebetlerin sürdürüldüğü ve böylesi bir aşamalara gelmediğine tanıklık ettik. Şimdi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'a karşı böyle bir tavır sergilemesi, acaba yani siz İsrail ile ilişkiler çerçevesinde bir takım analizde bulundunuz ama sınır bölgesiyle ilgili İran'ın o aldığı kararları ve siyasetleri acaba Azerbaycan'ı Cumhuriyeti'ne hala rahatsız ediyor mu? Özellikle İran'ın kuzey batı sınırlarıyla ilgili oradaki hassasiyetini ve kırmızı çizgisini defalarca Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerine bildirmesi veya Karabağ girişimiyle ilgili İran'ın o sergilediği politikalar tümünü yani gözden geçirecek olursak bunlar müdahil oldu mu acaba Azerbaycan'ın böyle bir tavır sergilemesine?
Evvela ki bu işare edilir Türkiye'de de Rusya'nın səfiri öldürüldü. Ancak Rusya hiçbir yani bu meseleden Türkiye ile münasibetleri kırıp bütövlükdə kesip her neyi dağıtıp o cür adım atmadı. Bəli belə yani hakikaten hükümetler müstəqil olsalar, müstəqil siyaset aparabilseler belə eləməlidirlər. Yani bir hadisədən, bir məsələdən bu cür istifadə edib bütün əlaqələri qırmağa heç bir ağıl əqli səlim icazə vermir. Bu heç də yani Azərbaycan Respublikasının hərəkətlərini Rusiya ilə heç də bənzətmək olmaz. Düzdür, Rusiya ağıllı addım atdı və Türkiyə ilə nəhayətən də öz yerinə qoydular bu məsələni. Ancaq Azərbaycanı müstəqil hesab eləmək olmaz. Sınır məsələlərində də elə o cürdür. Yəni İran İslam Respublikası tez-tez vurğuluyor ki, İsrail Siyonist rejimi Azərbaycan ərazisindən, sınır bölgələrindən İrana qarşı istifadə eləməməlidir. Eləsə bunun cavabını alacaq və yerində İran necə ki İraqın Kürdistanından su istifadə olunanda, oradan terrorçu əməllər üçün Siyonist rejim İrana qarşı istifadə eləyəndə onun cavabı verilir və yerindən boğulur bu fitnələr. Azərbaycan Respublikasında da olsa belə olacaqdır. Bundan əsasən İsrail narahat olmalıdır. Nə Azərbaycan Respublikası? Əksinə görürük, yəni bu cür İsrailə qarşı mesajlar veriləndə İsraildən tez İlham Əliyev düşür ortaya və gedir orada İsrail puasını qabağına qoyub onu sığallayır və İrana mənfi mesajlar ötürür. Bu da İsrail yəni sifarişidir. Bu da Azərbaycanın özünün mənafiyinə uyğun bir hərəkətlər deyil. Çox təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasında demək olar ki, hakimiyyət düşüşdü İsrailin Siyonist rejiminin əlinə.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Hikməti.
Çok sağ olun, minnettarım.
Çok sağ olun, hoşça kalın efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Burhan Hikməti ile konuştuk. Röportajımızda Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran arasında son dönem büyükelçilik olayla ilgili yaşanan gelişmeler çerçevesinde, ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Bu Muhterem dinleyiciler, İran Basını'ndan Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İtilat gazetesinde Filistinli direnişçilerin Korsan İsrail'in saldırılarının cevapsız kalmayacağı konusunda uyarıda bulunması, Yemen ve Suudi Arabistan arasında esir takasının devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Suriye gelişmelerine dair İngiliz gazetesinden naklen bir yazı dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bir İngiliz gazetesi Suriye Cumhurbaşkanı'nın Şam'ın Arap Birliği'ne dönmesi karşılığında Arap ülkelerine verilecek her türlü tavizi reddettiğini yazdı. İngiltere'nin Financial Times gazetesi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi karşılığında Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarına herhangi bir taviz vermeyi reddettiğini açıkladı. Söz konusu İngiliz gazetesi şunları yazdı. Kuveyt ve Katar, Suriye ile herhangi bir uzlaşmaya karşı çıkarken, Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi bazı Arap ülkeleri Şam ile müzakerelere hazır olduklarını ifade ettiler. Bir Suudi yetkili de Financial Times'a şunları söyledi. İran'la ilişkileri düzeltmeden Şam'la iletişim kurabileceğimizi düşünmüyorum. Suriye ile bir diyalog kanalı oluşturmak bu ülke ile ilgili tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmez. Ancak bu kanal olmadan Şam ile istediğimizi müzakere edemeyiz. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne yönelik Arap ülkeleri istişare toplantısı 9 ülkenin temsilci ve yetkililerinin katılımıyla 14 Nisan'da Cidde'de gerçekleştirildi ve kapanış bildirisinin ardından sona erdi. Toplantının ardından 15 Nisan Cumartesi günü yayımlanan ortak bildiride şu ifadelerde bulunuldu. Ürdün, Mısır ve Irak, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleriyle birlikte Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgulamakta ve Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü talep etmektedir. Söz konusu açıklamanın yayımlanmasından bir hafta sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, 12 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve diğer Suriyeli yetkililerle görüştü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Esad ile görüşmesinde Riyad'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Arap kimliğini ve güvenliğini korumaya ve bu ülkenin krizini siyasi çözüm yoluyla halletmeye vurgu yaptığını söyledi.
Risalet gazetesinde Yemen Ensarullah Hareketi'nin Siyonist rejime karşı direniş desteklediğini vurgulaması, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'in Tahran'ın askeri konularda kendi kendine yeterlilik noktasına geldiğine değinerek düşmanların İran'a karşı aptalca bir eylemde bulunamadığını söylemesi gibi haberlere yer verilirken Horasan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak İslami Direniş Hareketi Nuceba Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı Nasr el-Şimari, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni'nin Irak'taki Amerikalı askerlerin bu ülkeden çekilmeleri gerektiğine ilişkin beyanatıyla ilgili olarak, "Hareketimiz her zaman kendisinin buyruklarına hazır durumda," dedi. El-Şimari daha sonra, "Biz yabancı ve Amerikalı son askerleri de Irak toprakları ve kutsal bölgelerden yurt dışına edene kadar silahlarımızı bırakmayıp mücadelemizi sürdüreceğiz," diye konuştu. Nüceba sözcüsü ayrıca "işgalcilere karşı savaşımız devam ediyor ve Yüce Allah'ın yardımıyla zaferimiz kesin," diye vurguladı.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde İran'ın dış ticaretine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran gümrüğü ülkenin fervardin 21 Mart-21 Nisan tarihlerinde 558 milyon dolarlık pozitif ticaret dengesini açıklayarak 1402 yılının ilk ayında ülkenin ticaret borsalarının 6 milyar 732 milyon dolara ulaştığını buyurdu. Çin, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan bu yılın Nisan ayında İran'ın 5 ana ihracat ülkeleri noktası olurken İran'ın ihracatının ağırlığının %76'sı ve toplam dengenin %75'i adı geçen 5 ülkeye gerçekleştirildi. Bu yıl Nisan ayında Çin'e 1 milyar 140 milyon dolar, Irak'a 609 milyon dolar, Türkiye'ye 550 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 320 milyon dolar ve Hindistan'a 120 milyon dolar mal ihraç edildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam, Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümün devamında İmam Seccat aleyhisselamın seçkin talebeleri yetiştirmeye yönelik çabalarını ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde en son İslam tarihinde anti değerlerin hakim olmaya başlaması, İslami toplumun yönetimi fasık hükümdarların eline geçmesinin ardından başladığını ve tarih boyunca devam ettiğini ve Şom tesirini günümüze dek sürdürdüğünü beyan ettik. Bu durumun en bariz örneklerinden biri, sapkın Vehhabi tarikatının Suud Hanedanı adı altında Arabistan'da iktidarı ele geçirmesidir. Vehhabiler, sahip oldukları fasık ideolojiye dayanarak Kameri 1216 yılında bir ordu toplayarak Irak topraklarına saldırdı. Vehhabi ordusu ilkin Kerbela'yı kuşatma altına aldı ve ardından Necef kentine yöneldi. Rivayetlere göre burada İmam Ali Aleyhisselam'ın Mutahhar türbesini ziyaret edenlerden 4000 ila 5000 kişiyi katliam etti. Katliam edilen mazlum insanların arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlı erkekler de vardı. Vehhabi ordusu daha sonra da türbeyi yağmaladı, mezarın üzerindeki parmaklığı kopardı, türbede ne kadar değerli eşya varsa talan etti, ahşap kapılardan ateş yaktı ve atlarını türbenin avlusuna getirdi ve en son kutlama yaptı.
Tekfirci IŞİD terör örgütü de Suudi Hanedanı'nın kucağında doğdu ve son birkaç yılda bölgede birçok tarihi ve dini kutsal mekanı tahrip etti, her türlü cinayeti işledi.
aslında Suud Hanedanı'nı izlediği politika, Emevi Hanedanı'nın İslam'ı yok etme politikalarıyla eş güdümlüdür. Nasıl ki Emeviler ilahi evliyayı şehit ederek ilahi nuru söndürmeye çalıştılar, Suud Hanedanı da başta Amerika ve Siyonistler olmak üzere küresel istikbarın destekleriyle öz Muhammed-i İslam'ı dünyayı saran nurunu söndürmeye çalıştılar. Fakat günümüz İslam dünyasının İmam Seccad aleyhisselam döneminin İslam dünyası ile olan farkı, o hazretin döneminde yaşayan münafıklar veya kandırılmış insanların aksine bugün Müslüman milletler birlik ve beraberlik içinde ve kesin kararlılıkla İslam dünyasının düşmanlarının komploları ve cinayetleri ile mücadele etmek üzere ayaklanmış bulunuyor ve öz Muhammed-i İslam'ı savunarak cahillik, terör ve şiddete dayalı Amerikan patentli İslam'la savaşıyor. Oysa İmam Seccad aleyhisselam döneminde böyle bir imkan yoktu. Nitekim o hazretin yakın arkadaşlarından biri bizim Mekke ve Medine'de hatta 20 kadar gerçek ve fedakar dostumuz yok demişti.
Bu yüzden o dönemde İmam Seccad aleyhisselamın en iyi seçeneği mümin insan gücü yetiştirmek ve İslam peygamberinin rihlet etmesinden sonra özellikle Emevilerin döneminde büyük tahrifata uğrayan öz Muhammed-i İslam'ı ihya etmek ve Kur'an-ı Kerim öğretilerini yaygınlaştırmaktı. Şii dünyasının seçkin alimlerinden Şeyh Tusi, Rical adlı ünlü eserinde, İmam Seccad'ın nezdinde yetişen ve İslam'ın hakiki taliminin yayılmasında etkili rol ifa eden 170 talebeden söz ediyor. Sohbetimizin devamında İmam Seccad aleyhisselamın yetiştirdiği bu seçkin talebelerden 3 alimi kısaca tanıtmak istiyoruz. İmam Seccad aleyhisselam nezdinde yetişen talebelerden biri Said bin Musayyip'ti. İmam Seccad aleyhisselam Said bin Musayyip hakkında şöyle buyuruyor. Said, asr-ı saadetin asil İslami marifini yaşadığı çağın insanları arasında en iyi bilen ve idrak gücü ve derin düşünce bakımından herkesten daha açık ve aydın görüşlüdür.
Tahran Radyosu.
İmam Seccad aleyhisselam nezdinde yetişen talebelerden biri de Ebu Hamza Somali'dir. İmam Rıza aleyhisselam Ebu Hamza Somali hakkında şöyle buyuruyor. Ebu Hamza kendi çağında İslam peygamberinin çağında Salman gibiydi. Ebu Hamza İmam Seccad aleyhisselamdan sonra İmam Bakır ve İmam Cafer-i Sadık'ı idrak etti. Ebu Hamza, İmam Seccad aleyhisselamdan Ramazan ayının sahurlarında okunan ve Ebu Hamza Somali duası olarak ün yapan bir dua nakletmiştir. İmam Seccad aleyhisselam nezdinde yetişen talebelerden biri de Said bin Cübeyr'dir. Said bin Cübeyr ilmi açıdan çok ünlüydü ve özel bir mevkiye ulaşmıştı. İslam alimleri onun hakkında şöyle diyordu. Yeryüzünde onun zengin ilim ve bilimine muhtaç olmayan yoktur. Said bin Cübeyr yüksek ilim ve biliminden başka cesur bir insan olarak da bilinirdi. Ve İmam Seccad aleyhisselam ile yakın ve derin ilişkisi vardı. Bu yakınlığı öğrenen Emevilerin zalim hükümdarlarından Hüccac bin Yusuf Sakafi, Said bin Cübeyr'i yakalamalarını ve sarayına getirmelerini emretti. Hüccac kendince Said bin Cübeyr ile ilmi tartışmaya girdi. Fakat sorduğu her soruya alimane ve ezici cevap alınca öfkelendi ve katledilmesini emretti.
İmam Seccad aleyhisselamın mücadele için bir başka stratejisi dini yapıcı öğretileri içeren dualardan yararlanmaktı. Dua İslam dininde müminin silahı olarak bilinir ve İslam'ın talim ve terbiye kültüründe de İbadetin ana çekirdeği ve ruhu sayılır. Zira dua insanla alemleri yaratan Allah arasında irtibat etkenidir. Dua insana en zorlu şartlarda huzur verir ve antidiğerlerin yok edilmesi ve ahlaki ve insani değerlerin gelişmesinde temel rolü ifa eder. Dua ayrıca Allah'a inanan her sorumlu insanın sorumluluklarını belirleyen ve insanı çıkmazlardan kurtaran etkendir. Bu anlayıştan hareketle İmam Seccad Aleyhisselam duanın manevi etkisinden azami derecede yararlanır ve kendisinden Sahife-i Seccadiye adlı değerli bir eser miras bırakır.
Ehl-i Sünnet'in büyük alimlerinden ve El-Cevahir adlı Kur'an-ı Kerim tefsirini yazarı Tantavi, Kum Dil İlimler Merkezi'nden kendisine bir cilt Sahife-i Seccadiye gönderildiğinde eseri okuduktan sonra şöyle yazdı. Bu kitabı saygı eliyle tuttum ve onu başka yerde bulunmayan ilimleri ve maarifi ve hikmetleri kapsayan bir eser olarak buldum. Hakikaten bizim için büyük talihsizliktir ki şimdiye kadar nübüvvet hanedanı ve Ehl-i Beyt'in bu değerli mirasına ulaşamamışız. Ben her ne kadar bu eseri okuyarak üzerinde durduysam, mahlukun kelamından üstün ve Yaradan'ın kelamının altında bir eser buldum. Gerçekten bu kitap çok değerlidir.
Sahife-i Seccadiye adlı eserin önemi hakkında İslam dünyasının en seçkin düşünürleri bu eserin üzerine 70 kadar şerh yazdığını ve birçok bilgin ve mütercim bu eseri çeşitli dillere çevirdiğini söylemek yeterli olur herhalde. Bu eser Farsça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Urduca ve Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu arada Kur'an-ı Kerim ve Nehçül Balağa'dan sonra İslami çevrelerde Sahife-i Seccadiye'den söz edildiği belirtilmelidir. İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hüseyin'i bu eseri Ali Muhammed'in Zeburu olarak tanıtıyor ve bazıları da İncil öğretilerine benzeterek ona Ehl-i Beyt'in İncil'i adını veriyor.
Sahife-i Seccadiye'nin bir başka seçkin özelliği de insanda Allah'a olan inancı ve Allah'a yönelik eğilimi takviye etmesi ve Yaradan'la yaratılan arasında bir köprü rolü ifa etmesidir. Bunun örneği olarak bu değerli kitapta yer alan 8. duanın bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. İmam Seccad Aleyhisselam ilahi mukaddes zata şöyle hitap ediyor. Ey yüce Rabbim, hırsın taşkınlığı, öfkenin isyanı, hasedin galip gelmesiyle sabrın yetmezliği, kanaatin azlığı, kötü huydan şehvetin baskısı, bağnazlığın üstünlüğü, heva ve hevesi izlemek, doğru yoldan sapmak, gaflet uykusu, ihtiyaçtan fazlası için çaba harcamak, batılı hakka tercih etmek, günah üzerinde ısrar etmek ve onu küçük saymak, zalimlere itaat etmek, mazlumları hor görmek, insanlara kötü davranmak, zalimlere yardım etmek ve mazlumlara yardım etmemekten sana sığınırım.
Sahife-i Seccadiye adlı kitapta ahlak, ilmi ve talim ve terbiye uzmanlarının ilgisini çeken dualardan biri 20. duadır ve Mekarimul Ahlak duası adıyla ün yapmıştır. Bu duanın üzerine düşünenler birçok şerh yazmıştır. Bu duada şöyle başlıyor. Ey Yüce Rabbim! Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve imanımı en mükemmel iman seviyesine ulaştır ve yakinimi en iyi yakin eyle ve niyetimi en iyi niyetlerden
ve amelimi de en iyi amellerden yap. Bu duada dikkat çeken nokta İmam Seccad Aleyhisselam'ın Yüce Allah katından iman, yakin, niyet ve amelde en yüksek ve en yüce seviyelere ulaşmayı niyaz etmesi ve böylece insanlara başarı zirvesini göstererek bu yönde hareket etmelerini tavsiye etmesidir. Bu durum dünyanın en yüksek zirvelerini fethetmek isteyen maharetli dağcıların isteği gibi isteği yansıtıyor.
İmam Seccad Aleyhisselam'dan günümüze dek gelen bir başka değerli mirası da hukuk risalesidir. İmam Seccad Aleyhisselam'ın hukuk risalesinin en seçkin özelliği, o hazretin hukukun en büyük dayanağı ve güvencesi olan Allah karşısında her insanın üzerinde ağır gelen hukuktan başka insanın toplum, aile, eğitim, ekonomi ve din kardeşleri ve dost düşman karşısında üstlendiği hukuku da beyan etmiş olmasıdır.
Tüm bu haklardan başka İmam Seccad Aleyhisselam, insanın dili, gözü, kulağı ve eli ve bacağı gibi tüm organlarının da hiçbir hukuk sisteminde beyan edilmeyen haklarını beyan ediyor. İmam Seccad Aleyhisselam'ın lakaplarından biri Seyyid-i Sacedin, yani secde edenlerin efendisi ve bir başka lakabı Zeynel Abidin, yani ibadet edenlerin ziynetidir. Bu iki lakabın sebebi o hazretin geceleri arifane ibadetleridir. Bu bağlamda İmam Seccad Aleyhisselam'ın Sahife-i Seccadiye'de yer alan dualarından başka iki değerli miras daha o imamdan geride kalmıştır. Dua içeren eserlerin arasında bir yıldız gibi parlayan İmam Seccad Aleyhisselam'ın bir başka değerli eseri 15'li dualarıdır. Bu duaların her biri seçkin edebiyatı ile insan ruhunu cilalandıran ve günah pasını insan ruhundan silen dualardır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsure.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.ir gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde peri masallarının halk kültüründen kaynaklanan masallar olduğunu, peri masallarının mitolojilerden farklı olduğu gibi bazı benzerlikleri de söz konusu olduğunu anlattık.
Geçen bölümlerde iki tarz arasındaki bazı farklılıkları, ardından da efsanelerin çeşitli milletler arasında benzerlik nedenlerini ele aldık. Ayrıca iki tarz arasındaki bazı farklılıkları, ardından da efsanelerin çeşitli milletler arasında benzerlik nedenlerinden bahsettik.
bunun savaşlar, seyahatler, ticaret ve benzeri sebeplerden kaynaklanabileceğini fakat tek başına esas etken olamayacağını da anlatmıştık.
Efsanelerin benzerliği konusunda bir başka önemli nokta insanların bilinmeyenlerinin benzerliğidir. Gerçekte bizler için ilk insanların nasıl yaratıldığı, varlık alemini yaratan Allah, hakikate ve beşeri saadete ulaşma yolları, insanın kaderi ve akıbetinin ne olacağı ve diğer birçok meçhul her zaman düşündürücü konular olmuştur. Bu sorular her dönemde ve her yerde insanları düşünmeye zorlamıştır. Bugün hala atalarımız mağaralarda düşündüğü aynı felsefi soruları düşünüyoruz ve işin ilginç tarafı her ne kadar bu soruların cevabını aramaya çalışırsak bir o kadar bilinmeyenlerimizin çok olduğunu anlıyoruz.
Gerçekte insanların şu bilinmeyenlere cevap bulma çabaları birçok davranışları, amelleri ve düşüncelerinin benzerliğine yol açtığı söylenebilir. Üstelik bu insanlar hiçbir zaman birbirini yakından görmemiş, herhangi bir anlaşma veya uzlaşmaya da varmamıştır. Bu durum aynı şekilde efsanelerin ortaya çıkması konusunda da geçerlidir. Özellikle efsanelerin sadece çocukları eğitmek için basit ahlaki rivayetler değil de insanın sosyal ve felsefi düşüncesinin yansıması olduğunu düşündüğümüzde bu durum daha kuvvetli bir şekilde geçerli oluyor.
İnsanoğlu aleme değerler veren akıl ve düşüncesine göre dünyayı ve içinde ne varsa hayır ve şer olmak üzere iki kutup ve odağa ayırmıştır. Bu hayır ve şer odakları ta baştan ve ilkel insanların düşüncesinde birbiriyle savaş içinde olmuştur. Nitekim bu savaş günümüzde de yok olmamış ve sadece farklı kılıklarda devam etmiştir. Nitekim eğer bizler de kendi düşüncemize bakacak olursak, bu sınıflandırmaya ve değer vermeye rastlarız. Bizler de bazı şeyleri hayır kaynağı, bazı şeyleri de şer kaynağı biliriz. İslam dininde mutlak hayır yüce Allah ve mutlak şer şeytandır. İyilikler yüce Allah tarafındandır ve Allah katından kovulan şeytan her türlü kötülüğün ve şerrin kaynağıdır. Efsanelerde de bu ezeli savaştan söz edilir. Öykünün hayır ve iyilik simgesi olan kahramanı iyiliklerde bulunur, bağışlar, fedakarlıklar yapar. Efsanelerin şer simgesi de bellidir ve iyi ve kötü savaşı tüm efsanelerin tekrarlanan ana temasıdır. Belki de hayır ve şer arasında devam eden şu sürekli savaş bazılarını efsanelerin sadece basit ahlaki nasihatler içeren masallar olduğu düşüncesine yöneltmiş olabilir. Ancak bundan önce anlattıklarımıza göre bu durum sırf efsanelerin ortaya çıkmasına veya benzerliklerine tek sebep olamaz. Nitekim felsefi bilinmeyenlerin benzerliği de efsanelerin benzerliğinin tek sebebi sayılamaz.
Evet değerli dinleyiciler, peri masallarıyla ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde Narenç ve Turunç Kızı adlı öyküye başladık. Ve dedik ki, çok eski zamanlarda bir padişah bir adakta bulundu. Eğer Allah ona bir erkek evladı verirse, bir havuzu yağ ve bir havuzu bal ile doldurup yoksullara vereceğini söyledi. Padişah, oğlu 18 yaşına gelince adağını hatırladı ve eda etti. Genç prensi bir gün şaka olsun diye havuzun başına gelen yaşlı bir kadının kasesini okla vurarak kırdı. Yaşlı kadın prensin narenç ve turunç kızının azabına düşmesini diledi. Bu sözleri duyan genç, prens derin bir düşünceye dalar ve narenç ve turunç kızı da nedir diye düşünür ve bu kızı bulmak için yollara düşer.
Genç prens uzun bir maceranın ardından bahçeye ulaşır ve birkaç narinç ve turunç kopardıktan sonra geri döner. Fakat kestiği her birinden çıkan kız su veya ekmek talep eder ve genç prens bu talebi karşılar karşılamaz kız ölür. Ta ki elinde bir tek narinç kalır. O sırada üzgün prens yaşlı kadınla karşılaşır ve macerayı anlatır. Yaşlı kadın da kızın ölmesini istemiyorsa ne talep ederse tersini yapmasını söyler. Eğer kız su derse ona ekmek, eğer ekmek derse su vermesi gerektiğini anlatır. Genç prens de öyle yapar ve yaşadığı kente varmadan son kızı kurtarır. Fakat saraya gidip güzel kızın saraya getirmesi için hazırlık yaparken macerayı öğrenen siyahi hizmetçi bir kız narinç turunç kızını öldürür ve kendisi onun yerine geçer. Fakat güzel kızın kanının aktığı yerde bir narinç fidanı yeşerir. Genç prens fidanı koparır ve sarayın bahçesine eker.
Genç prens kendisini narinç turunç kızı olarak tanıtan hizmetçi kızla ne yapacağını bilmez ve çok üzülür. Çünkü onca zorluğa katlandıktan sonra şimdi bu çirkin mi çirkin kız ona nasip olmuştur. Şimdi onu nasihat eden ve canını tehlikeye atmamasını söyleyen anne ve babasına ve başkalarına ne diyeceğini bilmez. Kuşkusuz onlar kendisine çok serzeniş edecektir. Fakat yine de genç prens kendi kendini teselli etmeye çalışır ve eğer siyahi kızın bir süre gölgede yaşarsa renginin düzeleceğini ve narenç meyvesinden çıkan kıza benzeyeceğini söyleye durur.
Bu maceranın üzerinden birkaç gün geçer. Genç prens ve siyahi hizmetçi kız, prensin bahçeye diktiği narenç fidanının çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü fark eder. Üstelik narinç ağacı her rüzgar estiğinde inlemeye başlar. Siyahi hizmetçi çirkin kız bu ağacın öldürdüğü narinç kızının kanından yeşerdiğini anlar ve bir an önce onu imha etmesi gerektiğine karar verir. Çirkin kız genç prense bir marangoz çağırmasını ve kendisine bir yatak yapmasını istemesini söyler. Siyahi hizmetçi kızın kafasından neler geçtiğini bilmeyen genç prens sarayın marangozunu çağırtır ve siyahi hizmetçi kızın yanına göndererek ne istediğini sormasını söyler. Kötü kalpli siyahi kız marangoza genç prensin odasının önüne dikilen narinç ağacını kesmesini ve kendisine bir yatak yapmasını emreder.
Marangoz hemen ağacı koparır ve dükkanına götürür. Fakat onu kesmek istediğinde ağaçtan inleme sesi yükselir. Marangoz şaşırır kalır. Tam o sırada genç prense narinç turunç kızının macerasını anlatan yaşlı kadın gelir ve marangozdan ağacın bir dalını ister ve bu daldan bir iğ yapar ki eski iğ çalışmadığı takdirde bu yeni iğ ile ip eğirsin. İğ hazırlandıktan sonra yaşlı kadın onu odasında rafa koyar. Birkaç gün geçer. Bir gün yaşlı kadın yün almak için çarşıya çıkar. Öğle vakti eve döndüğünde bakar ki evi tertemiz olmuş. Bulaşıklar yıkanmış, çamaşırlar yıkanmış, bahçede süpürülmüş. Yaşlı kadın şaşırır kalır. Acaba kim evine geldi de bu işleri yaptı diye. Yaşlı kadın düşünür düşünür ama aklı ermez. İki gün sonra yaşlı kadın yine bir iş için evden dışarı çıkar ve döndüğünde yine aynı manzara ile karşılaşır. Yaşlı kadın, acaba yokluğunda hangi cin veya peri gelip bu işleri yaptığını düşünür ve bu işin sırrını çözmeye karar verir.
birkaç gün sonra yaşlı kadın yine dışarı çıkacakmış gibi yapar ve giyindikten sonra kapıyı da gürültülü bir şekilde kapatır ve dışarı çıkar gibi yapar. Fakat evin bahçesindeki ağaçların ardında saklanır. Yaşlı kadın evin içinden bir ses gelince hemen sessizce yaklaşır ve birden odanın içine atlar. Bir de ne görsün? Güneş gibi güzel bir kız eve temizlik yapıyor. Yaşlı kadın çok şaşırır ve ne yapacağını bilemez. Ama sonra kendine gelir ve kızın elini tutup kim olduğunu ve neden evine temizlik yaptığını sorar. Güzel kız da başına gelen tüm macerayı anlatır. Güzel kızın sözü biter bitmez rafta duran iyi karılır. Yaşlı kadın güzel kızdan çok hoşlanır ve ona kendisinin kızı olmasını söyler ve işini düzelteceğini anlatır. O günden sonra sanki dünyayı yaşlı kadına vermişler gibi olur. Yaşlı kadın kızın yanından hiç ayrılmaz. Geceleri ışık yakar ve onunla sabaha kadar sohbet eder.
Şimdi gelelim bizim genç prens ve siyahi hizmetçi kıza. Genç prens asla narenç turunç kızını unutamıyordu. O kadar kendi kendine konuştu ki sonunda hastalandı. Kral ve eşi çocuklarının derdinin ne olduğunu bilemiyordu. Ve bu yüzden sarayın hekimini çağırdılar.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi www.parsuray.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değil, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çeşitli sapmalara karşı direnişin Aşura'nın verdiği ders ve İmam Hüseyin'in kıyamının sebebi olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin'in o günün olağanüstü tehlikeli sapkın hareketine karşı durması bir ders oluyor ki bizzat o büyük insanda bunu tekrarlıyor. Yani kendi işini İslam'ın emriyle belgeliyorlar. Enne Rasulallah'a kâle men râye sultanen câiren mustahillen li hurmullah nâkesen li ahdillah muhalifen li sünneti Rasulallah ye'melu fi ibadillah bil ismi vel udvan felem yugayyir aleyhi bil fi'l velo kavl kâne haqqan alallahi en yudhilehu madhale. Hazret bunu beyan ediyorlar. Yani benim vazifem budur. Yapmakta olduğu iştir. Muhalefet etmem gerekiyor. Direniş ve karşı bir yolda adım atmam gerekiyor. Kader ne olursa olsun. Eğer kaderde zafer olsa ne âlâ. Eğer şehadet olsa yine ne âlâ. yani İmam Hüseyin aleyhisselam böyle hareket etti. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.